Ayrım 11.
Zagreb, Hırvatistan. Sabah 6.30. Mari ve ben suları donmuş bir havuzlu çeşmenin yanında oturuyoruz. Bana öyle geliyor ki bu yıl bahar gelmemeye karar verdi. Gerçekten de sanki kış mevsiminden yaza geçecekmişiz gibi görünüyor. Çeşmenin tam ortasındaki sütunun tepesinde bir heykel var. Tam öğleden sonrayı söyleşiler yaparak geçirdim. Ve yeni kitabımla ilgili bir sözcük daha söylemeye dayanamayacağım. Gazetecilerin tümü bildik soruları soruyorlar. Karım kitabı okumuş mu? Bilmiyorum. Eleştirmenler tarafından haksız yere eleştirildiğimi düşünüyor muyum? Sökmek zamanı ve dokumak zamanı özel yaşamımın büyük bir bölümünü açıkladığım için okurlarımı hiç şaşırttı mı? Kitap sinema filmi olacak mı? Bilmem kaçıncı kez tekrarlıyorum bunu. Film okurun zihninde çekilmiştir ve tüm kitaplarımın film haklarının satılmasını yasakladım. Aşk hakkında ne düşünüyorum? Neden aşk hakkında yazmayı seçtim? Ya da aşık olan birisi nasıl mutlu olabilir? Aşk, aşk, aşk. Söyleşiler biter bitmez, yayıncının verdiği akşam yemeği vardır. Törenin bir parçasıdır bu. Masa tam çatalı ağzıma sokarken beni durdurmayı sürdüren ve genellikle de aynı ilhamınızı nereden alıyorsunuz sorusunu soran o civarın ileri gelenleriyle dolup taşar. Yemek yemeye çalışırım ama aynı zamanda da hoşnut görünmeliyim. Sohbet etmeli, ünlü yazar rolümün hakkını vermeli, birkaç ilginç hikaye anlatmalı ve üzerlerinde iyi bir etki bırakmalıyım. Yayıncının gerçek bir kahraman olduğunu biliyorum. Çünkü bir kitabın satıp satmayacağını asla söyleyemez. Onun yerine muz ya da sabun satıyor olabilirdi. Kesinlikle çok daha kolay olurdu herhalde. Onlar kibirli değildir. Şişirilmiş egoları yoktur. Tanıtım kampanyalarını beğenmedikleri için ya da kitap şu veya bu kitapçıda bulunmadığı için şikayet etmezler. Akşam yemeğinden sonra genellikle adettir. Şehirlerindeki anıtları, tarihi yerleri, o günlerde revaçta olan barları göstermek isterler. Her zaman neredeyse her şeyi bilen ve kafamı bilgilerle dolduran bir rehber olur. Ve ben gerçekten dinliyormuş gibi görünmek zorunda kalır. Ara sıra sadece ilgimi göstermek için soru sorarım. Kitaplarımın tanıtımı için gittiğim birçok kentin neredeyse tüm anıtlarını, müzelerini ve tarihi yerlerini biliyorum. Ama hiçbirini hatırlamıyorum. Hatırladıklarım beklenmeyen şeyler. Okurlarla yaptığım toplantılar, barlar, belki de yürüdüğüm, köşeyi döndüğümde muhteşem bir şeyle karşılaştığım bir cadde. Bir gün içinde sadece haritalar, otel adresleri olan ve diğer sayfaları boş bırakılmış bir gezi rehberi yazacağım. Bu şekilde insanlar kendi programlarını yapmak, lokantaları, anıtları ve hemen her şehirde bulunan fakat bize öğretilen tarihte görmeniz gerekenler başlığı altında asla söz edilmeyen bütün o harika şeyleri kendi başlarına keşfetmek zorunda kalacaklar. Zagreb'e daha önce de geldim. Ve bu çeşme hiçbir turist rehberinde yoktur. Fakat burada gördüğüm diğer her şeyden çok daha önemli benim için. Çünkü çok sevimli. Çünkü burayı şans eseri buldum. Ve çünkü hayatımdaki bir hikayeyle bağlantısı var. Yıllar önce serüven aramak için dünyayı dolaşan genç bir adamken, yolculuğumun büyük bir kısmında benimle birlikte olan Hırvat bir ressamla tam bu noktada oturduk. Ben Türkiye'ye gidecektim, o da evine. Burada birbirimizle vedalaştık. İki şişe şarap içtik. Ve onunla birlikteyken olup biten her şey hakkında konuştuk. Din, kadınlar, müzik, otel fiyatları, uyuşturucular. Aşk dışında her şeyi konuştuk. Çünkü sevdiğimiz insanlar vardı. Ama onlar hakkında konuşmaya gerek yoktu. Ressam evine döndükten sonra genç bir kadınla tanıştım. Ve birlikte 3 gün geçirdik. Ve birbirimizi büyük bir aşkla sevdik. Çünkü her ikimiz de bunun çok uzun sürmeyeceğini biliyorduk. O bu insanların ruhunu anlamayı öğrenmeme yardım etti. Ve ben onu asla unutmadım. Çeşmeyin ya da yolculuk arkadaşıma veda etişimi asla unutmadığım gibi. İşte bu nedenle yayıncılarımı beni bu çeşmeye getirmeleri için zorladım. Çeşmenin nerede olduğunu sordular ama benim hiçbir fikrim yoktu. Aynen Zagreb'te bir sürü çeşme olduğundan haberim olmadığı gibi. Bir saate yakın bir araştırmanın ardından sonunda yerini öğrenmeyi becerdik. Bir şişe şarap istedim. Herkesle vedalaştım ve kol kola girip şarap içerek ve güneşin doğuşunu bekleyerek Marie ile birlikte sessizce oturduk. Gün be gün daha da mutlu oluyormuş gibi görünüyorsun diyor Marie başını omzuma yaslayarak. Kim olduğumu unutmaya çalıştığım için olsa gerek. Ya da daha çok tüm geçmişimin ağırlığını omuzlarımda taşımak zorunda olmadığımdan. Ona Mikail'in göçebeyle yaptığı konuşmadan bahsediyorum. Aynı aktörlerde olduğu gibi diyor. Her yeni rolle birlikte o karaktere bürünebilmek için kendimiz olmayı bırakmamız gerekir. Şaşkına dönmeye ve sinir hastası olmaya hepimizin eğilimi var. Geçmişini terk etmenin iyi bir fikir olduğunu mu düşünüyorsun? Daha iyi göründüğümü söylemedin mi? Daha az bencil, evet. Bu çeşmeyi buluncaya kadar dinlenmemize izin vermeme biçimin beni çok eğlendirdiyse de bu şimdi söylediklerinle çelişiyor. Çünkü bu çeşme senin geçmişinin bir parçası. Benim için bu bir simge. Fakat bu çeşmeyi benimle birlikte oradan oraya taşımıyorum. Sürekli onu düşünmüyorum. Arkadaşlarıma göstermek için fotoğraflarını çekmiyorum. O ressamı ya da aşık olduğum o kadını özlemiyorum. Buraya tekrar gelmek gerçekten güzel. Ama eğer bir daha gelmeseydim, burada daha önce yaşadıklarımda bir değişiklik olmayacaktı. Söylediklerini anlıyorum. Buna sevindim. Ve üzgünüm çünkü bu söylediklerin bana gidişinin yakın olduğunu düşündürüyor. Seni ilk gördüğümden beri bunun olacağını biliyordum. Ama hala zor geliyor. Çünkü seninle olmaya alıştım. İşte sorun da bu. Bir şeylere alışıyoruz. Bu aynı zamanda insanca. Bu nedenle evlendiğim kadın zahir oldu. O kazayı geçirinceye kadar onu dünyadaki her şeyden ve herkesten daha çok sevdiğim için değil. Sadece beni onun anlayabildiğini düşündüğümden. Nelerden hoşlandığımı, tuhaflıklarımı, dünyaya bakışımı biliyordu. Benim için yaptıklarından dolayı ona minnettardım. Ve onun için yaptıklarım yüzünden onun da bana minnettar olması gerektiğini düşünüyordum. Dünyayı onun gözleriyle görmeye alışmıştım. Yangın söndürmekten dönen ve birinin yüzünün her tarafı is yüzünden simsiyah olmuş iki itfaiyecinin hikayesini hatırlıyor musun? Benden uzaklaşıp dik oturdu. Gözlerinin yaşlarla dolduğunu fark ettim. İşte dünya benim için buna benziyordu diye devam ettim. Esther'in güzelliğinin bir yansıması. Aşk bu mu? Ya da bu bağlılık mı? Bilmiyorum. Bence aşk ve bağlılık el ele ilerler. Belki de. Fakat gerçekten de uzakta olan bir kadına yazılan bir mektuptan başka bir şey olmayan, sökmek zamanı ve dokumak zamanını yazmak yerine başka bir konu seçtiğimi farsayalım. Örneğin 10 yıldır birlikte olan bir karı koca. Daha önce her gece sevişirken şimdi sadece haftada bir kez sevişiyorlar. Fakat bu gerçekten de çok önemli değil. Çünkü aynı zamanda dayanışma, karşılıklı destek ve arkadaşlık da var. Adam akşam yemeğini yalnız yemek zorunda olduğu için üzgün. Çünkü kadın geç saatlere kadar çalışıyor. Kadın da adam uzakta olduğunda bundan nefret ediyor. Yine de onun işinin bir parçası olduğunu kabulleniyor. Bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorlar. Ama her ikisi de birer yetişkin. Her ikisi de olgun insanlar. Ve ilişkilerini dengede tutabilmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Bu sadece çocuklarının hatırına bile olsa. İşlerine ve çocuklarına her gün daha fazla zaman ayırıyorlar. Evlilikleri hakkında giderek daha az düşünüyorlar. Her şey gerçekten de iyi gidiyor gibi görünüyor. Ve her ikisinin de hayatında kesinlikle başka bir erkek ya da kadın yok. Buna rağmen bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorlar. Sorunun üstüne tam olarak parmak basamıyorlar. Zaman geçtikçe hayatları birbirlerinden daha da bağımsız hale geliyor. Yaşlanıyorlar, Yeni bir yaşam kurma olasılıkları hızla kayboluyor. Kitap okuyarak ya da nakış işleyerek, televizyon izleyerek, arkadaşlarıyla görüşerek kendilerini meşgul etmeye çalışıyorlar. Ama her zaman akşam yemeği sırasında ya da sonrasında birbirleriyle konuşuyorlar. Adam kolayca sinirleniyor. Kadın da her zamankinden daha sakin. Birbirlerinden giderek daha fazla uzaklaştıklarını görebiliyorlar. Ancak nedenini anlamış değiller. Evliliğin böyle bir şey olduğu sonucuna varıyorlar. Ama dostlarına bu konudan bahsetmiyorlar. Onlar birbirlerine destek olan ve aynı şeylerden hoşlanan mutlu çift simgeliyorlar. Kadının bir sevgilisi oluyor. Tabii adamın da. Fakat asla ciddi bir ilişki değil elbette. Önemli, kaçınılmaz, gerekli olan, sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmak. Çünkü değişmek için çok geç. Benim başıma hiç gelmediği halde bu hikayeyi biliyorum. Ve bence hayatımız boyunca bunun gibi durumlara katlanmak üzere yetiştiriliyoruz. Paltomu çıkarıyorum ve çeşmenin kenarına çıkıyorum. Bana ne yaptığımı soruyor. Çeşmenin ortasındaki sütuna doğru yürüyeceğim. Sen delisin. Bahar mevsimindeyiz. Buz gerçekten çok incelmiştir. Sütuna doğru yürümem gerek. Bir ayımayı yerleştiriyorum. Tüm buz tabakası oynuyor ama çatlamıyor. Bir gözüm doğan güneşte. Tanrı ile bir tür bahse tutuşuyorum. Eğer sütuna kadar gitmeyi ve buz çatlamadan geri dönmeyi başarırsam, bu doğru yolda olduğuma dair bir işaret olacak. Ve onun eli bana gitmem gereken yolu gösterecek. Mary bağırıyor, suya düşeceksin. En kötüsü biraz üşürüm. Fakat otel çok uzakta değil. Ve uzun süre acı çekmeme gerek kalmayacak. Diğer ayağımı da buzun üstüne koyuyorum. Şimdi çeşmenin içindeyim. Buz kenarlarından çatırdıyor ve buzun üstüne biraz su çıkıyor. Fakat kırılmıyor. Sütuna doğru ilerlemeye başlıyorum. Oraya kadar gidip dönmek en çok 4 metre ve çok soğuk bir banyo yapma riskini göze alıyorum. Yine de ne olabileceğini düşünmemeliyim. İlk adımı attım ve sonuna kadar gitmeliyim. Sonunda sütuna ulaşıyorum. Elimle dokunuyorum. Çevremdeki her şeyin çatırdadığını duyuyorum. Ama hala buzun üstündeyim. İlk içgüdüm geriye doğru koşmak oluyor. Fakat bir şey bana eğer bunu yaparsam adımlarımın ağırlaşacağını, sertleşeceğini ve suya düşeceğimi söylüyor. Aynı tempoyla yavaşça geriye doğru yürümeliyim. Güneş az ötemde doğuyor. Biraz gözlerimi kamaştırıyor. Sadece Mary'nin silüetini ve binalarla ağaçların şekillerini görebiliyorum. Buz tabakası kımıldamaya devam ediyor. Su yüzeye çıkmaya başladı. Ama ben biliyorum ki kesinlikle kenara ulaşacağım. Yaptığım seçimlerle ve yeni başlayan günle arkadaşlık ediyorum. Donmuş suyun sınırlarını biliyorum. Onunla nasıl anlaşacağımı da biliyorum. Düşmeme engel olması için ondan nasıl yardım isteyeceğimi biliyorum. Bir tür transa geçmeye başlıyorum. Kendimi müthiş zinde hissediyorum. Sanki yeniden çocuk oluyorum. Yanlış, yasak olan bir şey yapıyorum gibi. Ama bu bana inanılmaz bir keyif veriyor. Harika. Eğer bunu yapmayı becerirsem, o zaman şu ve bu olacak cümlelerin arasında Tanrı ile yapılan çılgın anlaşmalar, dışarıdan gelen bir şeyin etkisiyle değil, ama eski kuralları unutma ve yeni durumlar yaratabilme kapasitem sayesinde kışkırtılan işaretler. Gaipten gelen sesler işittiğini düşünen epileptik Mikail ile tanıştığım için çok mutluyum. Karımı aramak için lokantadaki toplantısına gittim. Ve kendi kendimin soluk bir yansımasına dönüştüğümün farkına vardım. Esther hala önemli mi? Sanırım çünkü bir zamanlar ona duyduğum aşk yaşamımı değiştirmişti. Ve şimdi de beni değiştiriyor. Geçmişim yaşlandı. Taşınamayacak kadar ağır ve buz üstünde yürümek, Tanrı ile bahse tutuşmak, bir işaret göndermesi için onu zorlamak gibi riskler almama fırsat vermeyecek kadar da ciddi. Santiago'ya giden yolu yürümek isteyen birinin gereksiz tüm eşyalarını atması, her gün yaşayabilmek için sadece ihtiyacı olan şeyleri yanında tutması ve sevginin enerjisinin dışarıdan içeriye ve içeriden dışarıya özgürce akmasını sağlaması gerektiğini unutmuştum. Başka bir çatırtı sesi ve buzun yüzeyinde bir kırık çizgi beliriyor. Fakat bunu yapacağımı biliyorum. Çünkü hafifim. O kadar hafifim ki bir bulutun üstünde bile yürüyebilir ve yeryüzüne düşmemeyi becerebilirim. Şöhretin, anlattığım hikayelerin, uymak zorunda olduğum programların ağırlığını taşımıyorum beraberimde. O kadar şeffafım ki güneş ışıkları bedenimi delip geçerek ruhumu aydınlatabiliyor. Hala içimde birçok karanlık yer olduğunu görüyorum. Ama onları da sebat ve cesaretle yavaş yavaş yıkayıp atacağım. Bir adım daha ve evde masamın üstündeki zarfı hatırlıyorum. Çok geçmeden onu açacak ve buz üstünde yürümek yerine beni Esther'e götürecek yolda ilerleyeceğim. Bunu yapacağım ama onu yanımda istediğim için değil. O istediği yerde kalmakta özgür. Gece ve gündüz zahiri hayal ettiğim için de değil. O sevecen, yıkıcı saplantı kaybolmuş gibi görünüyor. Geçmişte her şey nasılsa öyle olmasını istediğimden ve büyük bir tutkuyla geçmişe geri dönmek istediğimden de değil. Bir adım daha. Biraz daha fazla çıtırtı sesi. Ama çeşmenin kenarı ve güvence çok yakınımda. Zarfı açacağım ve gidip onu bulacağım. Çünkü bu hikaye artık sona ulaşmalı. Her şey söylenip sayısız defa tekrar edildiğinde, onun yüzünden gezdiğim yerler, yaşadıklarım, attığım adımların tümü uzak anılara dönüşüp geriye saf aşktan başka bir şey kalmayacak. Borcum varmış gibi hissetmeyeceğim. Beni anlayan tek kişi olduğu için ona alıştığım iyi ve kötü yanlarımı, gece yatmadan önce bir dilim ekmek yemeyi sevdiğimi, uyandığımda dünyadan haberleri izlediğimi, her sabah yürüyüş yapmak istediğimi ya da okçuluk üstüne kitap koleksiyonu yaptığımı, bilgisayar ekranının önünde yazarak geçirdiğim saatleri, hizmetçi yemeğin hazır olduğunu söyleyerek sürekli beni çağırdığında nasıl da kızdığımı bildiği için ona ihtiyacım olduğunu düşünmeyeceğim. Bunların hepsi yok olacak. Sadece cenneti, yıldızları, insanları, çiçekleri, böcekleri, hareket ettiren sevgi kalacak. Tehlikeye rağmen bizi buz üstünde yürümeye zorlayan sevgi. İçimizi keyif ve korkuyla dolduran ve her şeye anlamını veren sevgi. Çeşmenin kenarına dokunuyorum. Bir el bana yaklaşıyor. Uzanan eli yakalıyorum. Ve Marie aşağı atlarken dengemi sağlamama yardımcı oluyor. Seninle gurur duyuyorum. Ben asla böyle bir şey yapmazdım. Yakın zamana kadar ben de yapmazdım. Çok çocukça, sorumsuzca, gereksiz, amaçsız bir şey gibi görünüyor. Fakat ben yeniden doğuyorum ve yeni riskler almaya ihtiyacım var. Sabahın ilk ışıkları sana kesinlikle iyi geliyor. Bir bilge gibi konuşuyorsun sanki. Şu anda yaptığım şeyi bir bilge yapmazdı. İyilik Bankası'nda bana göre en yüksek krediye sahip dergilerden birine önemli bir makale yazmam gerekiyor. Kafamda yüzlerce, binlerce fikir var. Ama hangisinin harcadığım güce, konsantrasyona, kana değireceğini bilmiyorum. Bu ilk kez olmuyor. Fakat söylemem gereken önemli ne varsa her şeyimi söylediğimi düşünüyorum. Sanki belliğimi kaybediyormuşum ve kim olduğumu unutuyormuşum gibi geliyor bana. Pencereye gidiyorum ve dışarıdaki caddeye bakıyorum. Profesyonel anlamda donanımlı olduğum ve daha fazla kanıtlayacak bir şeyim olmadığı konusunda kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Rahatlıkla dağlarda bir eve çekilebilirim ve yaşamımın geri kalanını okuyarak, yürüyüş yaparak, Yemek ve hava durumu hakkında sohbet ederek geçirebilirim. Kendi kendime sürekli, neredeyse diğer yazarlardan hiçbirinin ulaşamayacağı bir başarı kazandığımı tekrar ediyorum. Kitaplarım dünyadaki yazılı dillerden yaklaşık hepsine çevrildi. Neden önemsiz bir dergi makalesi için bu kadar endişeleniyorum? Her ne kadar derginin kendisi önemli bile olsa. İyilik Bankası yüzünden. Bu yüzden gerçekten de bir şeyler yazmak gerekiyor. Fakat insanlara söyleyecek ne kaldı ki? Onlara anlatılan hikayelerin tümünü unutmaları gerektiğini ve daha fazla risk almalarını gerçekten söylemeli miyim? Hepsi de ben bağımsız bir bireyim. Çok teşekkür ederim. Nasıl mutlu oluyorsam onu yapacağım diyecekler. Sevginin enerjisinin daha özgürce akıp gitmesine izin vermeleri gerektiğini onlara söylemeli miyim? Ben sevgiyi daha önce de hissettim. Aslında daha ve daha çok sevgi duyuyorum diyecekler. Sanki iki tren rayı arasındaki uzaklığı, binaların yüksekliğini ya da bir somun ekmek yapmak için gereken maya miktarını ölçtüğümüz gibi sevgiyi de ölçebilirmişiz gibi. Masama dönüyorum. Mikail'in bıraktığı zarf açık. Artık Esther'in nerede olduğunu biliyorum. Sadece oraya nasıl ulaşacağımı öğrenmeye ihtiyacım var. Mikail'i arıyorum ve buz üstündeki yürüyüşümü anlatıyorum. Etkileniyor. Bu akşam ne yapıyorsun diye soruyorum. Ve kız arkadaşı Lucrece ile çıkacağını söylüyor. Her ikisini yemeğe götürmeyi teklif ediyorum. Hayır, bu gece değil. Ama istersem onunla ve arkadaşlarıyla haftaya bir yere gidebilirmişiz. Gelecek hafta Amerika'da bir konuşma yapacağımı söylüyorum. Acelemiz yok diyor. 2 hafta bekleyebiliriz. Buzun üstünde yürümeni söyleyen gayipten bir ses duymuş olmalısın diyor. Hayır, hiçbir ses duymadım. Öyleyse neden yaptın bunu? Çünkü yapılması gerektiğini hissettim. Bu sadece gayipten ses duymanın bir başka yolu. Bir iddiaya girmiştim. Eğer buzu geçebilirsem, bu hazır olduğum anlamına gelecekti. Ve sanırım hazırım. O zaman gayipten gelen ses, ihtiyacın olan işareti vermiş sana. Ses sana bu konuda bir şey mi söyledi? Hayır, söylemek zorunda değil ki. Sen kıyısındaki banklarda otururken ve gayipten gelen sesin bize doğru zamanın geldiğini haber vereceğini söylediğimde onun seninle de konuşacağını biliyordum. Bir ses duymadığımı söyledim ama. Bu senin düşüncen. Herkes böyle düşünüyor. Buna rağmen küçük kızın hayalinin bana söylediklerine dayanarak herkesin her zaman gayipten sesler duyabileceğini biliyorum. Onlar bir işaretle yüz yüze geldiğimizde bunu anlamamız için bize yardımcı olurlar. İşte gördüğün gibi. Tartışmamaya karar veriyorum. Sadece bazı basit ayrıntılara ihtiyacım var. Araba nereden kiralanır? Yolculuk ne kadar sürer? Evi nasıl bulurum? Çünkü haritadan başka elimde sadece bir takım belirsiz işaretlerden başka bir şey yok. Gölün kıyısını takip et. Sağa dön gibi şeyler. Belki de Mikail bana yardım edebilecek birisini tanıyordur. Bir sonraki görüşmemizi planlıyoruz. Mikail olabildiğince tedbirli giyinmemi söylüyor. Grup Paris'in içinde yürüyüş yapacakmış. Grup derken kimleri kastettiğini soruyorum. Lokantada benimle birlikte çalışanlar diye yanıtlıyor. Ayrıntıya girmeden tabii. Amerika'dan bir şey isteyip istemediğini soruyorum. Ve mide yanması için bir ilaç istiyor. Sanırım getirebileceğimden çok daha ilginç şeyler var. Ama istediği şey hakkında yorumda bulunmuyorum. Peki ya makale ne durumda? Masaya dönüyorum. Ne yazacağımı düşünerek açık duran zarfa tekrar bakıyorum. Ve zarfın içinde bulduğum şeylerin beni şaşırtmadığı sonucuna varıyorum. Mikail ile yaptığım birkaç görüşmeden sonra beklediğimden oldukça fazla. Esther steplerde yaşıyor. Orta Asya'da küçük bir köyde. Daha açık söylemek gerekirse Kazakistan'da bir köyde. Artık acelem yok. Maria uzun uzadıya anlattığım kendi hikayemi gözden geçirmeye devam ediyorum. O da aynı şeyi yapmaya karar verdi ve söylediği bazı şeyler beni çok şaşırttı. Yine de süreç işliyor gibi görünüyor. O artık çok daha kendinden emin, daha az endişeli. Esther'i bulmayı neden bu kadar çok istediğimi bilmiyorum. Şu anda ona duyduğum aşk yaşamımı aydınlatıyor, yeni şeyler öğretiyor. Bu da gerçekten bana yetiyor. Fakat Mikael'in söylediklerini hatırlıyorum. Hikaye bir sona ulaşmalı ve yola devam etmeye karar veriyorum. Evliliğimizin buzlarının çatırdadığı anı bulabileceğimi biliyorum. Ve sanki hiçbir şey olmamış gibi soğuk suda yürümeyi nasıl sürdürdüğümüzü. O kasabaya ulaşmadan çemberi tamamlamak ya da daha da büyütebilmek için bunu keşfedeceğimi de biliyorum. Makale: Esther yeniden zahir mi oluyor? Bu yüzden mi başka bir şeye kendimi veremiyorum? Hayır. Acil bir şey, yaratıcı enerjimi kullanmamı gerektiren bir şey yapmam gerektiğinde bu benim çalışma yöntemimdir. Histeriye yakın bir duygu içinde olurum. İşimi tümüyle bırakmaya karar veririm ve işte o zaman makale ortaya çıkar. Başka türlü de yapmayı denedim. Her şeyi dikkatli hazırlayarak. Ama hayal gücüm sadece büyük baskı altındayken çalışıyor. İyilik Bankası'na saygı duymam gerek. 3 sayfa. Tahmin edin ne hakkında? Kadın erkek ilişkilerindeki sorunlar hakkında yazmalıyım. Ben bir başkası değil de ben. Fakat editörler, sökmek zamanı ve dokumak zamanını yazan bir adamın insan ruhundan iyi anlaması gerektiğini düşünüyor. İnternete bağlanmaya çalışıyorum ama işe yaramıyor. Bağlantıyı parçaladığım günden beri hiç böyle olmamıştı. Bir sürü teknisyeni aradım ama hiçbiri bir şey bulamadı. Şikayetimin ne olduğunu soruyorlar. Çeşitli testler yaparak yarım saat geçirdiler. Konfigürasyonu değiştirdiler ve sorunun benden kaynaklanmadığı, sonucunda bir sorun olduğu konusunda beni ikna ettiler. Aslında her şeyin yorumlu olduğuna inanmak istiyordum ve yardım istediğim için kendimi gülünç hissettim. 2 ya da 3 saat sonra bilgisayarda internet bağlantısı da arızalandı. Şu anda aylar süren fiziksel ve psikolojik aşınma ve yıpranmadan sonra teknolojinin benden daha güçlü ve sağlam olduğunu kabul ediyorum. O ne zaman isterse o zaman çalışıyor. Çalışmadığı zamanlar en iyisi oturup gazete okumak ya da yürüyüşe çıkmak. Kablolar ve telefon hatları daha iyi duruma gelinceye ve bilgisayar yeniden çalışıncaya kadar, karar verinceye kadar beklemek. Ben bilgisayarımın efendisi olmadığımı keşfettim. Onun da kendine ait bir yaşamı var. Birkaç kez daha deniyorum. Fakat daha önce yaşadıklarımdan dolayı pes etmenin daha iyi olduğunu biliyorum. İnternet dünyadaki en büyük kütüphane. O an için kapılarını bana kapatmıştı. Aklıma bir şeyler gelmesi için biraz dergi karıştırmak nasıl olur acaba? Postadan yeni aldığım bir tanesini açıyorum. Ve çok yakın zamanda, tahmin edin ne? Aşk hakkında bir kitap yayınlamış kadının birisiyle yapılan ilginç bir söyleşiyi okuyorum. Bu konu beni sanki her yerde izliyor. Gazeteci, bir insanın sadece sevdiği kişiyle mi mutluluğu yakalayabileceğini soruyor. Kadın hayır diyor. Mutluluğa yol açan şeyin aşk olduğu fikri modern bir buluştur. 17. yüzyılın sonlarından bugüne gelir. O günden beri insanlara aşkın sonsuza dek sürmesi gerektiği ve aşkın yaşanacağı en iyi yerin de evlilik olduğu öğretildi. Geçmişte arzunun uzun ömürlü olması ile ilgili çok daha kötümser düşünülürdü. Romeo ve Juliet'inki mutlu bir hikaye değildir, bir trajedidir. Son 10 yılda evlilikle ilgili beklentiler oldukça arttı. Bireysel gelişimi tamamlamaya giden yol gibi görüldü. Hayal kırıklığı ve doyumsuzluk da onunla birlikte arttı. Bunu söylemek epeyce yürek ister. Ama benim yazacağım makale için iyi bir şey değil. En önemlisi, bu kadının fikirlerine hiç katılmıyorum. Kadın erkek ilişkileriyle hiç ilgisi olmayan bir kitabı bulmak için raflarımı karıştırıyorum. Kuzey Meksika'da gizemli uygulamalar. Saplantılı düşünceler makalemi yazmama yardımcı olmayacağı için zihnimi rahatlatmalı ve gevşetmeliyim. Kitabın sayfalarını çevirmeye başlıyorum. Ve birden beni şaşırtan bir şey okuyorum. Yol gösterici ya da pes etme noktası. Yaşamımızda daima gelişmemizi engellemekten sorumlu olan bir olay vardır. Bir travma, acı bir yenilgi, aşkta hayal kırıklığı, hatta pek anlayamadığımız bir zafer bizi korkutabilir ve bir adım daha atmamızı engelleyebilir. Onun gizli güçlerini artırma sürecinin bir parçası olarak bir şaman öncelikle kendisini bu pes etme noktasından kurtarmalıdır ve bunu yapmak için de tüm yaşamını gözden geçirip bu durumun tam ne zaman ortaya çıktığını bulmalıdır. Yol gösterici. Bu benim okçuluğu öğrenme deneyimime çok uyuyordu. Çünkü okçuluk eğitmeni hiçbir atışın bir daha tekrar edilemeyeceğini ve iyi ya da kötü atışlardan bir şey öğrenmeye çabalamanın anlamsız olduğunu söylüyor. Önemli olan bunu yüzlerce kez tekrarlamaktır. Ta ki hedefi vurma fikrinden kurtuluncaya ve kendimiz ok, yay ve hedef oluncaya kadar. O anda o şeyin enerjisi hareketlerimize rehberlik eder ve o zaman biz istediğimizde değil, şey doğru zamanın geldiğine inandığında oku salıvermeye başlarız. Yol gösterici. Kişisel geçmişimin bir parçası daha yeniden ortaya çıkıyor. Keşke Marie burada olsaydı. Kendi hakkımda konuşmaya ihtiyacım var. Çocukluğum hakkında ben küçükken nasıl daima kavga ettiğimi ve diğer çocukları dövdüğümü, çünkü sınıfın en büyüğü olduğumu ona anlatmak istiyorum. Bir gün kuzenim bana bir dayak attı ve ben ondan sonra bir kez daha asla bir kavgada yenen kişi olmayacağıma inandım. Ve o zamandan beri her türlü fiziksel meydan okumalardan kaçındım. Hatta bu durum sık sık korkak olduğumu düşünmeme, kız arkadaşlarımın ve diğer dostlarımın önünde küçük düşürülmeme neden olsa da. Yol gösterici. 2 yıl gitar çalmayı öğrenmeye çalıştım. Başlangıçta hızlı bir gelişme gösterdim ama sonra en ufak bir ilerleme gösteremediğim bir noktaya geldim. Çünkü diğerlerinin benden hızlı öğrendiğini fark etmiştim. Bu kendimi sıradan hissetmeme neden olmuştu. Ve böylece daha fazla mahcup olmayı istemediğim için gitar çalmayı öğrenmekle ilgilenmediğime karar verdim. Aynı şey bilardo, futbol, bisiklet yarışlarında da oldu. Her şeyden biraz öğrendim. Ama her zaman saplanıp kaldığım bir nokta oldu. Neden? Çünkü bize anlatılan hikayeye göre hayatımızda sınıra geldiğimiz bir an daima gelir. Ben sık sık yazarlık kaderimi inkar etme çabamı ve Ester'in, yol göstericinin hikayelerim için kurallar koymasını nasıl daima reddettiğini hatırlarım. Şimdi okuduğum bu paragraf, insanın kişisel geçmişini unutması ve sadece yaşanan farklı güçlükler ve trajediler dışında gelişen içgüdüyle baş başa kalması fikriyle çok uyuştu. Meksika şamanlarının yaptıkları ve Orta Asya steplerinde yaşayan göçebelerin anlatmaya çalıştıkları da buydu. Yol gösterici. Yaşamımızda gelişmemizi engellemekten sorumlu bir olay daima vardır. Bu tam olarak genelde evliliklerde yaşananları ve özelde benim Ester'le olan ilişkimde olanları tanımlıyor. İşte şimdi şu dergi için yazmam gereken makaleyi yazabilirdim. Bilgisayarın başına gittim ve yarım saat içinde ilk taslağı yazdım ve sonuçtan oldukça memnunum. Karşılıklı konuşmalardan oluşan bir hikaye yazdım. Sanki kurgu gibi oldu ama aslında Amsterdam'da bir otel odasında bir günü kitaplarımın tanıtımı ile geçirdikten sonra ve olağan yayıncı yemeği ve heykel manzarası seyredilen o turdan sonra yaptığım bir konuşmaydı. Yazdığım makalede karakterlerin isimlerine ve içinde bulundukları duruma yer vermedim. Aslında gerçek yaşamda Ester geceliğini giymiş ve penceremizden görünen kanala bakıyordu. Henüz savaş muhabiri değildi. Gözleri hala mutlulukla ışıldıyordu. İşini seviyor, zamanı uygunsa benimle birlikte seyahat ediyor ve yaşam hala büyük bir serüven olmayı sürdürüyordu. Sessizce yatakta uzanıyorum. Aklım çok uzaklarda. Ertesi günkü randevularım için endişeleniyorum.